Ayrım 28.
Hami Bey göründü kapıda, yazıyı sordu. Bitiyor dedi Sahir, birazdan gönderirim. Yaklaştı Hami Bey. Turgut Bey tutuklanmış Sahir Bey dedi. Düzeltmelere ben yardımcı olacağım bir süre. Öyle mi? Neymiş peki? Bilmiyoruz dedi Hami Bey, gözlerini ısrarla kaçırarak. Siyasalmış diyorlar, birazdan aldırırım yazıyı. Dönüp çıktı odadan. Başka sözünü eden de olmadı o gün. Yazıları yazı işlerinden birileri gelip aldı. Öğlende Tatar Nafiz'le karşılaştı yemeğe çıkarken. Görmezden gelmesine bakmadan ona sordu nedir diye. Onlar da bilmiyorlarmış. Sıkı yönetim tutuklamış diye duymuşlar. Çık Remzi Bey'e sor. O da gelmiyor ki gazeteye. Akşam üzgün döndü eve. Nedret de üzgün, kaygılıydı. Gitmiş evden çıkarken yakalamıştı Mediha'yı. Yukarıki Ebe Hanımlarla Mevlana kapıda bir hoca varmış. Ona gidiyorlarmış Turgut'un durumu için. Acılıkla bile gülememişlerdi. Üzgün, umarsız, neyi beklediklerini bilmedikleri bir beklenti içinde geçen günlerin ağır ağır akışı bir şeyleri yumuşatıp gevşetiyordu işte. Sevinir gibi haber verdi bir akşam Nedret. Mediha Hanım ağlamıştı bugün. Ebe Hanım'la güvenliğin kapısına gitmişler. Pusula gelmiş Turgut'tan, iyiymiş. Çamaşır istiyormuş. Ebe Hanım'ın başgedikli oğlu Şahap Bey'in arkadaşı bir sivil polis varmış. Ondan gelmiş güvenliğe gitme aklı. Duygusal yaşam belirtisi iyi haberdi Mediha Hanım için. Yılbaşında karşıda Rasim Efendi ile birlikte olmayı düşünüyorlardı. O istemişti aslında. Yıl bitiyordu. 45 neler getirecekti bakalım. 26 Aralık akşamı eve geldiğinde yoktu Nedret. Çocuklar büyük babanın telefon ettiğini, onu görmeye gittiğini söylediler. Yoksa bir şey mi oldu adama? Yorgunca yığıldığı koltuktan kalkıp telefon etmeyi düşünüyordu ki kapıda dönen anahtar sesiyle kalktı Sahir. Çocuklar da koşup gelmişlerdi. Üzgün yüzünden bir anlam çıkarmaya çalıştı Nedret'in, olmadı. Oğlanları odalarına gönderince oturdu holdeki koltuğa. Bizim konağı aramışlar bu sabah dedi Nedret. Telefon etti büyük baba, ona gittim. Yüreği sıkışır gibi olmuştu Sahir'in. Bir şey bulmuşlar mı? Hayır. Derin bir soluk aldı. Valizi çamaşırlıktaki sandığın arkasına saklamıştı Nedret. Bakmamışlar oraya. Paşa denen Kelbi Akur'un marifeti diyor Rasim Efendi. Ondan beklenirmiş böyle bir melanet. Olabilir dedi Sahir. Büyük baba onu biliyor. Çevremiz bir sürü kuduz köpekle dolu. Sessiz kaldılar bir süre. Niye bura değil de konak? Doğru, belki de Rasim Efendi. Akla hemen o herif geliyor. Sahir'in aklına dün Atina'da yapılan toplantıdan ajanların verdiği Churchill'in konuşması geliyordu. Baklayı ağzından çıkardı buldok suratlı herif. Yunanistan'ı kuzeyden gelecek tehlikelere karşı koruyacakmış bu toplantı. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasını sağlayan İngiltere, Yunanistan dayanışmasının da simgesi olacakmış. Daha ne desin? Kuzeyden gelecek tehlikeye karşı bizimkiler de uyuyacak değiller ya. Amerikan Dışişleri Bakanı, City News en iyi İngilizlerle Yunanlılar aralarında çözer diyor bu sorunu. Biz kiminle çözeceğiz bakalım. Ağır bir sessizlik içinde yediler yemeklerini. Onlardaki durgunluk çocuklara da geçmişti. Nedret çocukların tabağına pekmezle yaptığı kabak tatlısından koyuyordu ki kapı çalındı. Bakıştılar Sahir'le. Geldiler. Nedret gidip açtı kapıyı. Gelmişlerdi. 3 kişiydiler. İkisi girdi içeri. Biri kapıda kaldı. Savcılıktan çıkarılmış, arama iznini gösterdiler. Şöyle bir dolaştılar odaları. Sahir'in kitaplarına baktı birisi. Bir iki kitap karıştırıp bıraktı yerine. Güvenliğe kadar gelmesini istediler Sahir'den. Mutfağın kapısında yan yana şaşkın dikilmiş duran oğlanlara dönüp ''Hadi odanıza'' dedi Sahir. ''Biraz işim var benim. Geleceğim.'' Önünden geçerken Nedret'le bakıştılar. Sönmeyen bir ışık vardı o duru mavi gözlerde. Polislerin önü sıra indi merdivenlerden. Bekleyen cipe binince iki yanına oturmuş sivil polislerin arasından dönüp bir kez daha baktı. Sokak kapısına inmiş Nedret'e. Sokağın alacasında acılı bakıyordu Nedret cip yürürken. İçinde bir şey kopar gibi olmuştu Sahir'inde. Gülümsemeye çalıştı. Teşvikiye'den Ihlamur'a inen yolun alt başında gece 11'de buluştular Yuri ile. Gün boyu sürüp akşamüstü duralayan yağmur çiseliyordu gene. Yöreye bir göz atıp yan yana yürümeye başladılar. Haberler iyi değil oldu Halil'in ilk sözü. Bastırmaya çalışmasına karşın son iki günün gerginliğinden olmalı. Duyum sanır biçimde heyecanlı çıkmıştı sözler. Biliyoruz dedi Yuri durgunca bir sesle. Biliyorlar mıydı? Ağır ağır çıktıkları karanlık sokakta şöyle bir dönüp baktı Halil. Neyi biliyorlardı? Mazlumu aldılar dedi Yüre. Bir şeyler vermiş. Durum Halil'in sandığından da ağırdı demek. Yalnız mazlumdan değil dedi Halil. Başkaları da vermiş adımı. Teyzemin evini basmışlar. Kıl payı kurtuldum polisten. Bu haber duralattı Yüre'yi. Dönüp baktı Halil'e. Tuttuğumuz evi de boşalttık diye ekledi Halil. Sular bastı. Aygıt, başka yere götürdüm. Her yerde arıyorlarmış beni. Aygıt'ın bulunduğu yere de gitmem doğru değil artık. Çok dolanarak geldim buluşmaya. İzliyorlar diye. Seher'i de göremedim. Durdu Yuri. Nerede kalıyorsun? Yerim filan yok. Teyzem Anadolu'ya, kuzenimin yanına gitmemi söylüyor ya. Güvenemem. Birden değişmiş gibiydi Yuri. Yağmurlu ıssız sokakta durup döndü Halil'e. Onu düşünme dedi. Güvenini biz sağlarız. Aygıt ne olacak? Yanıtlaması en güç soru buydu Halil içinde. Artan heyecanını belli etmemeye çalışarak bilemiyorum dedi. Bir süre beklemek gerek. Seher'le ilişki kuracağız. Konuşuruz bunları. Senin işe çözelim önce. Böyle dolaşamazsın. Durup çevresine baktı Yuri. Yarım saat sonra seni şu sokağın köşesinden yokuş aşağı inen bir arabayla alacağız Halil dedi. Buralarda dolan sakın yakalanma. Yürüyüp çabucak indi yokuştan aşağı, sağa kıvrıldı. Yağmurlu gecenin bu saatinde ıssız, soğuk sokaklar hiç de tehlikeli görünmüyordu Halil'e. Yokuştan aşağı bir araba inip bir yerlere sapıyordu ara sıra. Tek tük birileri görünüp bir apartmana dalıyorlar, ışıklar sönüyor evlerde, sıcak yatağına giriyor herkes. Ürperir gibi üşümesi heyecanından olmalıydı, soğuktan çok. Aygıt'ı sakladığı yeri, Aygıt'ın durumunu nasıl anlatacaktı Yuri'ye? İlk konuşmada yuvarlayıvermişti. Güzel de ayrıntıları konuşacaklardı şimdi. Düşündükçe heyecanı artmaya başlamıştı. Nereye götüreceklerdi arabayla alıp? Gizli yerleri var demek. Olmasa güvence verir mi? Parlak ıslak taşlı, karanlık sokaklarda bilinmezlerle dolu bir yola düşmenin gerginliği içinde göze batmamak için geçtiği sokağa bir daha girmemeye çalışarak dolaşıp durdu bir süre. Bir türlü geçmiyordu zaman. Bir taksi indi yukarıdan. Sokağa gelmeden saptı. Epey sonra bir araba daha göründü. İnip gitti aşağı. Yuri'nin gösterdiği köşeye ikinci kez yaklaşıyordu ki yukarıdan inen bir araba yanmış farlarını söndürüp yavaşladı. Tam önünde durdu. Arka kapı açıldı. Ölgün ışıklı arabaya alıverdiler Halil'i. Yuri önde, şoförün yanındaydı. Arkada yüzünü seçemediği, yan yan bakan biri vardı yanında. Kara kalın çerçeveli bir gözlük uzattı Halil'e. Duraladı bir, anlamıştı. Alıp taktı. Numarasızdı gözlük. Palto gibi bir şey koydu dizlerine. ''Bunu giyiniz.'' Kalın sesiyle söylediği iki sözcük bozuk Türkçesine ele vermeye yetmişti adamın. Islak pardesüyü çıkardı hemen. Özensizce katlayıp döşemede bir yere koydu. Paltoyu geçirdi sırtına. İçindeki ürperti diner gibiydi. Ön koltuktaki Yuri'nin dönüp başındaki fötr şapkayı Halil'in başına oturtmasıyla daha da dağıldı heyecanı. Şakayla karışık bir oyundu sanki yaptıkları. ''Kafalarımız uyuyormuş.'' deyip Yuri de gülmüştü. Yuri de gülerdi demek, iyice değişmişimdir. Turgut görse tanır mı? Hiç konuşmuyorlardı artık. Araba yokuşu inince ıhlamura saptı. Bir süre sonra yokuşa vurdu gene. Bahçe tarla arası toprak yollardan geçiyorlardı. Karanlıkta epey süren bir dolaşmadan sonra dar bir asfalt yola çıkıp hızla yol almaya başladılar. Yuri'nin yanındaki sağır dilsiz gibi araba süren zayıf şoför ne kadar iyi biliyordu bu yolları. Hiç bilmediği görmediği yerlerdi Halil'in. Yalnız solda, gerilerde kalan ağaçlıklı bir yeri zincirli kuyu mezarlığına benzetti. Sorsa mıydı, nereye gidiyoruz diye. Hacı Osman bayırından boğaza doğru indiler. Denizin ışıltısında sönük ışıkları, gölge gibi sallanan direkleriyle bir iki tekne belirdi. Motor sesi duyuldu bir takanın. Kıyıya inince hızla sola döndü araba. Deniz kıyısından Büyükdere'ye doğru gitmeye başladı. Bomboştu yol. İskele ardındaki dar çarşı sokağını geçip de denizi yeniden bulunca sola yaklaşıp durdu araba. Yanındaki adam indi. Anımsadı Halil. Boğaz'daki Sovyet elçiliğinin demir parmaklıklı kapısıydı durdukları yer. Yüreği küt küt atmaya başlamıştı. Onurlu bir ürperti dolandı içinde. Bütün insanlığın ortak vatanı sosyalist bir ülkeye geçiyordu. Moskova'ya da gidecek miyiz bir gün? Kapı açıldı. Bahçeye girdi araba. İlerideki kapı önüne yaklaşıp da farlarını söndürünce karanlık basmıştı. Yan yan bakan kalın sesli adam arabanın kapısını açtı dışarıdan. Elinde katlanmış ıslak pardesüsüyle çıktı Halil. Önü sıra beliren Yuri'yi izleyerek açılan kapıdan girdi. Loş merdivenleri çıktılar. Dar bir koridorun başındaki ilk odaya girdiler Yuri ile. Tavandan sarkan abajurlu elektriği yanıyordu genişçe odanın. Açık ağır perdeli iki pencere altında kaloriferleri, duvar dibinde tek kişilik yatağı, karyolası, küçük giysi dolabı, iki sandalye, bir küçük yuvarlak masasıyla gerekli her şey yerli yerinde düzenlenmiş bir konuk odasıydı. Burada kalacaksın Halil. Koridora çıkınca sağdan ilk kapı tuvalet. İsteklerini her gün gelecek yoldaşlara söylersin. Gazeteni, sigaranı sabahları getirirler. Benim hemen gitmem gerekiyor. Yarın erken geleceğim. Şapkayı da alıyorum. Sende işi bitti. Uzanıp başındaki fötrü alan Yuri'ye, sağ olun yoldaşım dedi Halil. Kalın çerçeveli gözlükleri çıkarırken. Bir güç durumdan kurtardınız beni. Durup baktı Yuri. Başka nasıl olacaktı Halil dedi. Seni bırakacaktık mı ortada? İşler kötüye gitti mi bırakıp kaçacağız yoldaşı. Öyle şey nasıl var bizde? Aç mısın? Hayır yedim. El sıkıştılar. Eskisinden sıcaktı Yuri'nin eli. Dönüp çıkarken karanlık pencereleri gösterdi. Güvenlidir dedi. Ormana bakar. Havalandırmak için açabilirsin. Odadan çıkma zorunlu olmadıkça ama kendini evinde bil. Kapı kapanınca elinde duran gözlüğü masaya bıraktı Halil. Birden ağırlığını duyumsamış gibi sırtındaki kalın paltoyu çıkardı. Giysi dolabını açtı. Boş askılardan birini alıp astı paltoyu. Dolaba koydu. Islak pardesüyü pencere önündeki ılık kaloriferin üstüne yaydı. Camdan bir göz attı dışarıya. Ormansız sık ağaçlı bir tatlı bayırdı. Gelip karyolaya yatağın üstüne oturdu. Şimdi ne olacaktı? Saatine baktı, 12'yi geçiyordu. Gergin sinirleri gevşemiş gibiydi ılık odada. Yorgundu, kaç gününde uykusuzluğu vardı. Uyuyabileceğine güvenli değildi gene de. Kalkıp koridora çıktı tuvalet için. Tam bir sessizlik vardı yapıda. Tuvalet, lavabo, duş temizdi. Sıcak soğuk su vardı muslukta. Lavaboda sabun, bir yıkansa mıydı? Ne iyi olurdu. Günlerin pisliğini atardı üstünden. Bu el havlusuyla mı kurulanacağım? Lifte yok, iş çıkarma şimdi. Zayıf ışık altında aynaya baktı. Gözlüklü, fötrülü nasıl olmuştu acaba? Bir baksaydı aynada kendisine keşke. Döndü odaya. Soyunurken cüzdanında teyzesinin Turgut'un verdiği paralara baktı. Tas tamamdı. Güvenceydi bir tür. Bir de teyzesinin verdiği dua yerindeydi. Gülecek oldu. Kaldırıp atsa mıydı şunu? Bir görseler rezil olurum. Nereden görecekler? Söz verdik karşılıklı. Tek yanlı bozarsam o da bozar. Yemin etti, bozmaz o. Sen de bozma öyleyse. Işığı söndürüp yattı. Ummadığı biçimde gelişen olayları düşünüyordu ki geçiverdi uykuya. Gün pencerelerdeydi gözlerini açtığında. Seçemediği bir sürü karışık düşlerden kurtulmaya çalıştı. Saate baktı, 8:20 vardı. Tiz bir vapur düdüğü, motor seslerine karıştı birden kesildi. Ara ara gene motor sesleriyle bölünen sessizlik başladı. Kalksam mı? Erken geleceğim dedi Yuri. Ne yapacağız şimdi? Neredeyim ben? Türkiye'de mi, Sovyetler'de mi? Türkiye'den kaçtık mı oluyor bu? Bir ince sızı geçti yüreğinden. Tabansızlık etme ulan. Duyguda mı yasak? İçinden bir şeyler duyuyor işte insan. Bakma, kafamda enternasyonalist duygularımda. Burada ne kadar kalabilirim? Kararı yalnız ben veremem artık. Sürgit burada duracak değilim ya. Nereye giderim? Seher'le bir konuşabilseydik. Seher ne yapacak? Sınavları başlıyor. Okul bitiyor bu yıl. Sınavı okulu mu düşüneceğiz? Ya ne düşüneceksin? Kapının hafiften vurulmasıyla doğruldu yatakta. Buyurun demesine kalmadan açıldı kapı. Elinde genişçe bir tepsiyle akşam arabada yanındaki adam girdi içeri. Heyali sebah. Gülecek oldu Halil. Hıyarlı gibi anlamıştı sözü birden. Günaydın dedi. Gece ayrımına varmamıştı. Tatarsı yanaklarının ortasından yukarı doğru baş kaldırmış sivri burnu, kalın kaşlarının altında maviş maviş parlayan gözleriyle tipik bir Ruslu adam. Olduğundan yaşlı görünen genç biri. Gözlerinin içi gülüyor bakarken. Tepsiyi masaya koydu. Buyurunuz dedi. Sağ olun deyip çıktı yataktan Halil. Yandaki sandalye üzerindeki giysilerini alıp giyinirken ben burada gelecek deyip adam tepside bir tabakta zeytin, ince bir dilim kaşar peyniri, gül reçeli, bir porselen demlikte dumanı tüten çay, bir parça ekmek, küçük bir kavanozda toz şeker, bir de gazete vardı. Uzanıp aldı gazeteyi, vatandı. Altında da bir kutu kibritle bir paket birinci sigarası. Sigarayı bıraktığımı bilmiyorlar demek. Söyledin mi? İçtiğimi de söylememiştim ki. Geri veririz. Paketi alıp burnuna dayadı. Mis gibi tütün kokusunu çekti içine. Vazgeçti göndermekten. İyidir, tek tük içerim. Bu vatan niye? Bunlar bunu mu okuyor? Boş ver. Tuvalette işini bitirip döndü hemen. Tepsidekileri istekle yiyip bitirdi. İkinci bardak çayı içerken bir de sigara yaktı. Pek iyisine gitmişti. Gene sigaraya mı başlayacağız? Başladın bile. Gazeteyi açtı. Sivastopol'un Kızıl Ordu'ca kurtarıldığını, Kırım'ın mihver güçlerinden tam temizlendiğini yazıyordu. Bükreş bombalanmış, Roma bombalanmış, Von Papen İstanbul'a gelmiş. Kapı vurulmadan açıldı. Yürüydü. Her vakit yaptığı gibi uzanıp elini sıktı Halil'in. Uykusunu sordu. Başka istekleri varsa söylesindi Radiyev yoldaşa. Türkçesi zayıfsa da söylenenleri kavrayacak kadar anlayışlıydı Radiyev yoldaş. Aygıt nerede? Beyazıt'ta bir evde. Bir arkadaşın kaldığı eski bir ev. İçim pek rahat değil. Rahat değil. Yuri'nin sokaklarda gece karanlığında tam göremediği yüzünde sabah aydınlığındaki kaygılı donukluk halinde sinirlerini gelmişti birden. Kim bu arkadaş? Güvenilir biri dedi. Komünist partili mi? Ne diyeceğini bilemiyordu, yutkundu. Yalan mı söyleyecekti şimdi? Evet dedi heyecanını belli etmemeye çalışarak. Yuri'nin gergin yüzünde oynayan tiki görünce ekledi hemen. O bilmiyor Aygıt'ı dedi. Bende anahtar vardı, gece girdim eve. Halıların arasına sakladım. Çok katlı bir konak, eski eşyayla dolu. Sahibi dışarılardaymış. Yüzündeki hoşnutsuzluk dağılmış değildi Yuri'nin. Anlattıkları kafasını daha da karıştırmış gibiydi. TKP'li kimseleri karıştırmayacaktı Halil arkadaş dedi Yuri. Yanlış oldu, çok kötü. Nasıl ilgimiz vardır onlarla? Diyecek söz bulamıyordu Halil. Kaç kez beni uyardı bu adam. Biliyorum dedi üzgün bir sesle. Başka yolu yoktu, sokaktaydım. Başı önünde sessiz kalmıştı Yuri. Bir süre sonra baktı Halil'e. Oradan hemen alacağız Aygıt'ı dedi. Seher'i ya da Turgut'u bulmak gerek, o yoldaşı yani. Sende anahtar yok mu? Denize attım anahtarı köprüden. Yakalanırsam üstümde çıkmasın dedim. Hem de bu sabah atmıştı. Yuri gözlerini üstüne dikmişti Halil'in. Kuşku mu duyuyor bu adam benden? En az kendim kadar güvenirim o arkadaşıma. O değildir ki dedi Yuri. Onlar başka, biz başka. Uzak duracağız. Kötülük olmasın kimseye. Partilinin evidir, aranır. Ne yaptık biz o zaman? Uzanıp bir sigara aldı Yuri. Masa üstündeki birinci paketinden yaktı. Derince çekip üfledi. Acı çökmüştü içine Halil'in. Aranmaz diyebilir miydi? Apaçık belliydi işte. Yanlıştı. Ne yaptık biz o zaman? Sözlerine takıldı Yuri'nin. Ne yapacağız mı demek istiyor? Ne bok yedik mi? İkisinde demiş oluyor. Evet, önceden de yanlış diyorduk ya. Şimdi daha yakıcı. Bir de tutuklanma olsun. Asıl o zaman gör yakıcılığını. Turgut'u da belaya soktuk, partiyi de. Ekmeğine kalınca bir yağ sürdük faşist itlerin. Bunları düşünmedik değil ki. Başka ne yapabilirdim? Hem parti niye karışsın bu işe? Ne ilgisi varmış partinin? Öyle dersin polise. Nihat geldi aklına. Bir iki soluk çektiği sigarayı masadaki kül tablasına bastırıp kalktı Yuri. Ben gitmeliyim gerek Halil yoldaş dedi. Size kağıt kalem versinler yazın. Arayacağız bir yol Aygıt için. Halil de kalktı Yuri'nin uzattığı elini sıkarken neyi yazacağım dedi. Ne ki oldu hepsini yazacaksınız. Siher arkadaş, ötekiler, adresleri filan. Nasıl gideriz onlara kadar yoluna bakacağız. Hoşça kalınız. Kapıya doğru giderken döndü gene. Ben geleceğim gene. Aygıt'ı düşüneceksiniz. Biz de düşüneceğiz. Bir geçerse ellerine her şey kötüdür. Bırakmayacağız. Kaygılı bakışıyla dönüp çıktı odadan. Ardından baka kaldı Halil. Evet, bırakmayacağız. O özel vurgulu Türkçesiyle her şeyi anlatmıştı Yuri. Bir geçerse ellerine her şey kötüdür. Pencereye yaklaşıp ağaçlara baktı bir süre. Kış giysilerini yırtmış doğa baharla donanıyor. Ağaçlar yeşil. Sarı çiçekler görünüyor yandaki bahçe toprağında. Bahar gecikti bu yıl. Turgut'tan haberi alınca ne yapar Seher? Ne yapabilir ki? Benden haber bekler. Haberi benden nasıl alacak? Pusula gibi bir şey yazıp okula postalasam? Bir yere gelse? Buluşmaya kim gidecek? Ben. Sonra? Bir daha giremem buraya. Oyuncaktı bu. Gir çık. Bunlardan biri gitsin. Yuri de öyle söyledi. Seher şaşkınlık yaparsa? Yapmaz. Akıllıdır. Kaç kez konuştuk? Her şeyi biliyor o. Mektup eline geçmezse? Niye geçmesin? ya da Turgut'u telefonla olmaz. Yetti Turgut'un bulaştığı. Masaya dönüp çaya uzandı. Soğuyup kararmış yarım bardak çay çıktı demlikten. Bir sigara daha yaktı. Düşünceye dalıyordu ki kapı vuruldu. Kalem kağıtlarla Radiyev'ti gelen. Masaya bıraktı elindekileri. Kahvaltı tepsisini alırken Halil'in önündeki yarım bardak soğuk çaya baktı. Size çay ister misiniz getirmek? Nasıl istemezdi? Radiyev dolu sıcak çay demliğini getirip masaya bıraktığında neyi ne biçimde yazacağına dalmıştı. Yazılı sınavlar dışında yazma denemesi olmamıştı bugüne dek. Mektup yazmayı da sevmezdi. Neyi yazıp neyi yazmayacağını da iyi ayırmalıydı. Saklamak değil de aygıtın suya batması niye ayrıntılarına dek yazılsındı söz gelimi. Nasıl işlediğini bilmediği gibi bozulup bozulmadığını da bilmiyordu daha. Yağmur bastırınca ıslanmıştı o kadar. Turgut'la ilişkileri de öyle. Anladık. Konspirasya ama Turgut olmasa sokakta kalmıştık. Söyleyince bir şey diyebildi mi Yuri? Masaya geçtiğinde uzun süre giremedi yazıya. Bir iki karalamadan sonra başladı sonunda. Bulunduğu mahallede birçok evler gibi onların evini de su basmıştı yağmurla. Aygıt'ı güvenli bir başka yere taşımıştı. Adresini bilmiyordu. Yerini tanımlayabilirdi. Seher biliyordu orayı. Bir rastlantı Beyoğlu'nda karşılaştığı, medreseye gittiğini söylemesine ne gerek vardı? Eski bir arkadaşı. Nihat'tan da öğrenmişti tutuklamadaki kimilerinin polise onun adını verdiklerini, arandığını. Bir de eski tanıdığı bir ayakkabıcıya uğramıştı Beşiktaş'ta. Pabucunu onartmak için. O da söylemişti aynı şeyleri. Onu da alıp bırakmışlar bir ara.